10. ayrım. 7. bölüm. Sayfa 75. O gün Kenan'la görüşemedim. İşlerini o kadar biriktirmişti ki toplantısı bitmek bilmedi. Bir iki kez görüşmesine ara verip yanıma geldi. Baktım onu da huzursuz ediyorum. Katya'yla vedalaşıp çıktım. Fakat aklım genç kadının söylediklerine takılmıştı. Kenan'ın ofisinin bulunduğu 100 yıllık binanın geniş merdivenlerinden inip İstiklal Caddesi'ne çıktığımda Katya haklı olabilir mi diye düşünüyordum. Kenan'ın çektiği fotoğraflardan etkilenerek ruhsal dengesi bozulur muydu? Hiç sanmıyordum. Başka birinden değil, Kenan'dan söz ediyorduk. O hepimizden daha fazla bağlıydı yaşama. Bunu anlamak için yüzüne bakmak, kahkahasını duymak, yarım saat sohbet etmek yeterdi. Gerçekten yeter miydi? Bundan 5 yıl önce birileri çıkıp Kenan kadınları, eğlenceleri, seyahatleri bırakıp kendini ölümsüzlük için fotoğraf sergileri açmaya adayacak deselerdi, inanır mıydım? Ama olmuştu işte. Kenan bütün yaşamını bu tutkuya göre düzenlemeye başlamıştı. Yani Kenan hakkında kesin hükümlerden kaçınmakta yarar vardı. Arkadaşımın yaşamı çok sevdiğini biliyordum. Yine de Kenan kendini öldürmez diye konuşmamak gerekirdi. Böylesi bir ön kabul, tehlikeyi önceden görmemizi engelleyebilirdi. Öte yandan Katya hiç de boş biri değildi. Söylediklerinde ne kadar samimiydi bilmiyorum. Ama ilginç bir düşünce yapısı vardı. En önemlisi bu projeye karşıydı. Onunla konuşurken yalnız olmadığımı hissetmiştim. Çok farklı nedenlerle de olsa bu işe karşı çıkan birinin olması kendime duyduğum güveni arttırmıştı. Öte yandan bu ilginç ve güzel kadını doğru dürüst tanımıyordum. Nihat üstün körü anlatmıştı ama gerçekte kimdi bu Katya? Aklımda bu soruyla Nihat'ın sahaf dükkanına yöneldim. İstiklal Caddesi'ndeki kalabalık artmaya başlamıştı. Güneş henüz batmamıştı. Ancak bir saate kalmaz görkemli binaların, gün görmüş apartmanların çatılarının arkasında yok olup giderdi. Güneşin batmasıyla birlikte sanki insanlar bu anı bekliyormuş gibi evlerinden, iş yerlerinden, okullarından sökün eder, tarihi cadde bir bayram, bir şenlik, insanların kendilerini göstermek için yanıp tutuştuğu bir podyuma dönerdi. Yeryüzünde böyle bir yer daha var mıdır bilmiyorum. Müzik marketlerden caddeye yayılan arabesk, protest, caz, pop, metal, klasik müzik, Türk müziği, klasik Türk müziği, türkü ve sınıflandırılamamış ne kadar şarkı varsa kulağınızı tırmalardı. Parfüm, ter, yemek ve çiçek kokuları arasında keyifle, kederle, aceleyle, dalgınlıkla, pervasızca, çapkınca, tek başına, topluca yürürdü insanlar. Çok kollu, çok dallı büyük bir ırmağa benzeyen bu muhteşem cadde, papazı, fahişesi, cami hocası, pezevengi, hahamı, Alevi dedesi, bankacısı, işportacısı, öğrencisi, öğretmeni, tinercisi, dönercisi, dekoratörü, evsizi, midye satıcısı, esrar satıcısı, kanun kaçağı, Anadolu kaçağı, Avrupa kaçağı, Amerika kaçağı, Afrika kaçağı, yani yaşam kaçağı, beyazı, karası, sarısı, kızılı, yani insan görünümünde olan kim varsa hepsini, herkesi sorgusuz sualsiz kucaklamıştı. Kiliseleri, camileri, sinagogları, hanları, hamamları, bankaları, giyim mağazaları, kitap evleri, meyhaneleri, birhaneleri, şaraphaneleri, kafeleri, kültür evleri, randevu evleri, sinemaları, tiyatroları, galerileri, vakitleri çoktan dolduğu halde ömür sürmeye çalışan bilmem kaç yüzyıllık inatçı binaları, dar sokakları, kör çıkmazlarıyla, Grand Rue de Pera, Cadde-i Kebir, İstiklal Caddesi ya da Beyoğlu nasıl adlandırılırsa adlandırılsın, burası her gün, her an değişen yeryüzünün en büyük tiyatro sahnesi gibiydi. Caddeye girdiğiniz andan itibaren insanların doğaçlama oynadıkları bu komik, bu trajik, bu gerçekçi, bu absürt, bu absürt ötesi oyunu izlemek mümkündü. Caddenin tek koşulu vardı. sizin de oyuna katılmanız. Tıpkı yaşam gibi bu sahnede de kollarınızı kavuşturarak oturmanıza izin verilmezdi. Burada öyle bir büyü vardı ki şu anda benim yaptığım gibi olanları sadece izlemekle yetinseniz bile oyunun bir parçası olmaktan kurtulamazdınız. Çünkü bu caddeye adım atmak, bu caddenin bir parçası olmayı kabul etmek demekti. Nihat'ın sahaf dükkanı caddenin neredeyse ortalarında yer alan Sahne Sokak'ta, diğer adıyla ünlü Balık Pazarı'nda, bir zamanlar meyhaneleriyle ünlü Krepen Pasajı'nın bulunduğu şimdiki Aslıhan Pasajı'nın alt katındaydı. Balık Pazarı'na girince kalabalık arttı. Önce pazarın sağ girişindeki kumbir satıcılarından yayılan közlenmiş patates kokusu çarptı burnuma. İlerleyince kokoreç, midye tava satan dükkanlardan taşan kızarmış yağ kokusu, sonra baharat, turşu, balık, meyve. Kokuları yayarak ulaştım Aslıhan Pasajı'nın girişine. Yararak ulaştım Aslıhan Pasajı'nın girişine. Eski kitapların, dergilerin, afişlerin, video kasetlerin sergilendiği sahaf vitrinlerinin arasından geçip merdivenlerden aşağı indim. Sağdan ilk dükkandı Nihat'ınki. İçeride oturmakta olan Meleği görünce bütün tadım kaçtı. Nihat ortalıkta görünmüyordu. Şu kadın beni fark etmeden geri dönsem mi diye düşünüyordum ki Melek beni gördü. Dudaklarıma bir gülümseme yerleştirip girdim içeri. Merhaba Melek. Onun da dudaklarında aynı diplomatça gülümseme belirmişti. Merhaba Selim, gelsene. Meleğin arkasındaki duvarda Ah Güzel İstanbul adlı filmin kocaman bir afişi vardı. Dükkanın duvarları benzer film, dergi, kitap afişleriyle kaplanmıştı. Kapıya yakın ayakta durarak sordum. Nihat yok mu? Gelir birazdan. Oturduğu masanın önünde üzerinde kitaplar duran iskemleyi gösterdi. Buyur otur, kitapları yere koyabilirsin. Kararsız gözlerle iskemleye baktığımı fark edince merak etme gecikmez diye cesaretlendirdi beni. Kenan'ın yeni stüdyosuna malzemeler götürdü. Senin bina değil mi orası? Evet. İşte oraya gitti. Epey oldu gelmek üzeredir. Nihat az sonra burada olacağı için değil, aklıma gelen başka bir düşünce nedeniyle kitapları yere koyup oturdum iskemleye. Katya'yı Nihat'la tanıştıran Melek'ti. Yani güzel sanat yönetmenimiz hakkında en doğru bilgiyi ondan alabilirdim. Ne içersin diye sordu Melek önündeki kağıtları toplarken. Sağ ol, bütün gün çay kahve insan bıkıyor dedim. Gözlerim toparlamakta olduğu kağıtlara takılmıştı. Şiirler mi? Sanki çok acayip bir soru sormuşum gibi başını kaldırmadan kaş altından süzdü beni. Sayılır. Dergi, şiir dergisi. İlk sayısını hazırlıyoruz. Beni cahil bir iş adamı olarak gördüğü için daha fazlasını açıklamaya gerek duymuyor gibiydi. Fakat birden yüz ifadesi değişti. Bir konuyu hatırlamış gibi duraksadı. Selim, dedi ciddi bir tavırla, senin şirketin sanat için ayırdığı bir fon var mı? Hayır. Neden? Düş kırıklığına uğramıştı ama belli etmemek için hiç diyerek önüne döndü. Yeniden kağıtlarını düzenlemeye koyuyordu. Lütfen söyle diye ısrar ettim. Böyle bir fon yok ama gerekiyorsa oluştururuz. Soğuk siyah gözleri ışıldadı. Önündeki kağıtlarla ilgilenmeyi bırakıp bana döndü. Sahi oluşturur musunuz? Olabilir ama bunu neden yaptığımızı bilmem gerek. Eliyle önündeki kağıtları gösterdi. Dergimiz için bir sponsor arıyoruz. Eğer sizin böyle bir fonunuz varsa, biliyorsun birçok büyük şirket sanata katkıda bulunuyor. Melek ilk kez benimle böyle içten bir ses tonuyla konuşuyordu. Neden olmasın, biz de katkıda bulunmak isteriz. Derginin maliyetini çıkarın, bizim muhasebeyle bir konuşayım. Gözlerindeki ışıltı kayboldu. Şu muhasebe lafı kafasını karıştırmıştı. İsteğini kabul mü etmiştim yoksa onu atlatmaya mı çalışıyordum? Anlamak istercesine kuşkuyla süzmeye başladı beni. Ne yalan söyleyeyim, insanı ısırır gibi bakan o gözlerden ürktüm. Ürkmek değil de bir çekingenlik duydum. Melek'te öyle bir özgüven vardı ki ona haksız olduğunu anlatmak imkansızdı. Bırakın anlatmayı, bunu denemeye kalkışmak bile büyük talihsizlikti. Kenan bunu bir kez denemiş, ağzının payını alıp oturmuştu. Nihat'ın eski dükkanındaydık. Fotoğraf konuşuluyordu. Tartışmayı Melek başlatmıştı. Başlatmamıştı. Ama ağzını açar açmaz "Fotoğraf sanat değildir" diyerek bodoslamadan girmişti. Fotoğrafçı da sanatçı değildir. Kenan da en az benim kadar tanıyordu Melek'i ama galiba dayanamadı. "Hayır efendim, sanattır" demek gafletinde bulundu. Üstelik bunu sesini biraz yükselterek yaptı. Aman yarabbi, Kenan'ın ne cahilliği kaldı, ne sonradan görmeliği, ne yubbiliği. Kenan terbiyesini bozmadan açıklamaya çalıştı. Ama Melek aynı sert tavrını sürdürdü. "Senin gibiler paralarıyla sanatçı olabileceklerini sanıyorlar bile" dedi. Zavallı Nihat yüzü kıpkırmızı kesilmiş, karısını yatıştırmaya çalışıyor, bir yandan da Kenan'dan özür diliyordu. Fakat Melek'in yatışacak hali yoktu. Sesini giderek daha çok yükseltiyor, hakaretlerinin dozunu arttırıyordu. Dikkat ettim, bunu bilinçli olarak yapmıyordu, sinirlerine hakim olamıyordu. Tartışma biraz daha sürse eminim küfretmeye de başlayacaktı. Baktım olacak gibi değil. Kenan yanıt vermeye hazırlanırken "Ya yeter artık Kenan" diyerek araya girdim. "Bu konular beni sıkıyor. Ben basit bir adamım. Yanımda bu konuları konuşma abi." Ne yapmak istediğimi anlayan Kenan "Haklısın Selim, kusura bakma, kendimi kaptırdım işte" dedi. Ama Melek hırsını alamamıştı henüz. Bir bana bir Kenan'a baktıktan sonra "Haklıymış" dedi. "İşte sizin düzeyiniz bu. Laf sanattan açılınca hemen sıkılıyorsunuz. Galatasaray'ın maçı olsa bizim cimbom şöyle yaptı, böyle yaptı diye saatlerce konuşurdunuz. Siz böylesiniz, kabasınız, duyarsızsınız, bencilsiniz." Daha sürdürecekti ki "Tamam Melek" diye gürledi Nihat. "Tamam, sakin ol artık, senin sevdiklerini biz de sevmek zorunda mıyız?" Nefretle kocasına baktı Melek. Alt dudağı titremeye başladı. Şimdi Nihat'ın suratına bir tokat indirecek ya da ağlayacak diye düşündüm. İkisini de yapmadı. Şımla kalkıp gitti yanımızdan. Fakat ne yalan söyleyeyim, o tartışma sırasında benim gözümü korkuttu. O gün o masada bir daha bu kadınla tartışmayacağıma söz verdim. Bana sorarsanız zavallı kadının acilen bir psikoloğa gitmesi gerekiyordu. Bunu Kenan'la aramızda konuşmuş olmamıza rağmen ne ben ne de o Nihat'a söyleyemedik. Söylesek ne olacaktı? Arkadaşımız yanılıp da Melek'e "senin psikolojik yardıma ihtiyacın var" demeye kalkışsa kıyamet kopardı. Çünkü ona göre normal olmayan kendisi değil, bizlerdik. Bunu bildiğim için Melek'in dergisine yardım isteğini reddettiğimi sanmasın diye hemen düzelttim. "Yanlış anlama, her durumda sizin derginize yardımcı olacağım. Ama maliyetleri önceden bildirirseniz muhasebedekiler ödemeyi nasıl, ne zaman yapacaklarını daha kolay belirlerler" dedim. Yüzündeki gerginlik kayboldu. "Teşekkür ederim" dedi. Fakat bunu bir formaliteyi yerine getirmek için söylemişti. Sanırım benim bu parayı vermek zorunda olduğuma inanıyordu. Ya da şu kısa konuşmamız süresince böyle bir yargıya ulaşmıştı. Hiç de rol yapar gibi bir hali yoktu. Her zaman olduğu gibi haklılığından en küçük bir kuşku bile duymuyordu. Benim gibi değersiz birinin hiç değilse parasal katkıyla şairlere destek olup birazcık olsun değer kazanabileceğini düşünüyordu. Hiç bozuntuya vermedim. "Şiire, sanata bir katkımız olursa seviniriz" dedim. "Maliyet bilgilerini ne kadar çabuk ulaştırırsanız o kadar çabuk ödeme yaparız. Arkadaşlarla konuşalım, en kısa sürede bildiririz." Sanki karşısında onun söylediklerini yerine getirmek zorunda olan biri varmış gibi buyurgan bir sesle söylemişti bunları. Kendimi tutamayıp sessizce güldüm. Bereket Melek yeniden önündeki kağıtlara dönmüştü de bunu yaptığımı görmedi. Ama onu rahat bırakmak niyetinde değildim. Onun istekleri yerine getirildiğine göre sıra benimkilere gelmişti. "Katya da yazacak mı bu dergide?" diye sordum. Usulca başını kaldırdı. Siyah gözlerin o dondurucu ağırlığını yüzümde hissettim. "Neden sordun?" "Karşılaşıp duruyoruz. İlginç fikirleri olan bir insan. Kendisini çok iyi yetiştirmiş." Katya'nın bedensel güzelliğiyle değil de düşünceleriyle ilgilendiğimi fark edince kara gözlerindeki ifade yumuşar gibi oldu. "Katya müthiştir" dedi. "Onun kadar güçlü bir insan görmedim. Onun yerinde başkası olsaydı çoktan yıkılmıştı." "Niye, ne oldu ki?" "Daha ne olsun? yaşamda en çok değer verdiği insanı yitirdi. En çok değer verdiği insan, eşi Sermet, Ağrı Dağı'na tırmanırken bir uçuruma düşüp öldü. Yazık olmuş, adam dağcı mıydı? Dağcıydı, Katya da dağcıdır. Sustu. Yüz hatları gevşemiş, insanı sinir eden bakışlar gitmiş, gözleri nemlenir gibi olmuştu. Büyük bir aşk vardı aralarında diye sürdürdü. Ama Sermet ölünce... Çok üzücü, ne kadar zor gelmiştir kim bilir Katya'ya. Öyle ama gördüğün gibi hala dimdik ayakta. Kocası ölünce Katya neden Rusya'ya dönmemiş? Ne yapsın Rusya'ya dönüp, nasıl geçinecek, ne yapacak? Yüzlerce Rus kadını Türkiye'ye gelip bizim hayvanlara etlerini satıyor. Hiç değilse Katya'nın öyle bir durumu yok. Sermet'ten kalan bir evi var, orada oturuyor. Arada Kenan'ınki gibi işler buluyor. Hem İstanbul'u çok seviyor. Herhalde öyledir. Yoksa yabancı bir ülkede neden kalsın? Ağzımdan bu sözcükler dökülürken Meleğin gülümseyerek kapıya baktığını fark ettim. Nihat geldi sanarak ben de döndüm. Aa, Selim amca da buradaymış diyen dizeyle karşılaştım. Önce gelip benim boynuma sarıldı. Nasılsın Selim amca? Sağ ol canım dedim. Sen nasılsın? İyiyim valla. Dersler, sınavlar işte. Burç ne yapıyor? Burç da iyi. İki gün önce seni rüyasında görmüş, birlikte denize giriyormuşsunuz. Ah canım, onu çok özledim. Gelsene bir gün. Tamam, şu yoğunluğun bir azalsın. Annesine döndü, matrak bir tavırla, ne haber Melek Hanım diye sordu. İyidir Dize Hanım, bize öpücük yok mu? Dize, annesinin uzattığı yanağını öpücük koyarken imrenerek onları izliyordum. Kendi çocuğum gibiydi Dize. Bebekliğini, çocukluğunu görmüştüm. Şimdi de delikanlıların soluğunu kesecek dal gibi bir genç kız olmuştu işte. Kumral saçları bir oğlan çocuğununki gibi kısacık kesilmişti. Annesinin siyah gözlerini almıştı. Ama bakışları bir kadife kadar yumuşaktı, sevecendi. Küçükken de çok güzel bir çocuktu. O zamanlar saçları dalgalıydı. Daha açık renkti. Sadece Dize'yi görmek için Nihatlara gittiğimi hatırlıyorum. Dize'yi gördükten sonra Burcun kız olmasını istemiştim. Fakat olmadı. Üstelik oğlumun Down sendromlu olarak doğmasından sonra yeni bir çocuk yapmaya da cesaret edemedim. Bu konuyu Gülriz'e açamadım bile. Kız çocuğu isteği içimde kaldı. Bu duygumu Dize'de giderdim, gideriyorum. Dize, Burç'la çok iyi anlaşırdı. Oğlumun bir ablası olsaydı ancak bu kadar yakın davranabilirdi ona. Buna karşın karım hep biraz mesafeli durmuştur Dize'ye. Belki böyle sağlıklı bir çocukları olduğu için Nihatları kıskandığından, belki Dize'nin rahat bir kız olmasından, büyüdüğünün farkında olmadan yanımızda soyunup dökülmesinden, bizimle içki içmesinden, dans etmesinden, şarkı söylemesinden. Bilmiyorum. Bu konuyu Gülriz'le hiç konuşmadım. Ama Dize'yi hep kendi kızım gibi sevdim. Onu gördüğümde hep mutlu oldum. Anne kız sarılıp öpüşürken Dize'nin masaya koyduğu bordo ciltli kalın bir kitap ilgimi çekti. Başımı uzatıp kitabın üzerindeki yazıyı okumaya çalıştım. Bordo cilt kapağının üzerine altın varak yaldızla basılmış yazıların bir kısmı silinmişti. Nicholas Flamel kelimelerini seçebildim sadece. Kitabı elime alıp merakla sayfalarını çevirmeye başladım. İngilizce yazılmıştı, simyacılıktan bahsediyordu. Kitap el çizimi, resimler, gravürler, altın, gümüş, sülfür, cıva, ay, güneş ve dört elementi yani toprağı, suyu, ateşi ve havayı temsil eden sembollerle bezenmişti. İşin ilginç tarafı az önce Katya'nın gösterdiği cinayet fotoğraflardan birinde gördüğüm haça yanlamasına çivilenmiş bir yılanın betimlediği resim de kitabın sayfaları arasında yer alıyordu. Bu resmi kim çizmiş diye sordum merakla. Nicholas Flamel adında bir simyacı dedi. Simyacı mı? Hayrola, değerli taşlar mı üreteceksin yoksa diye sordum şakayla karışık. Hiç bozuntuya vermedi Dize. Sırt çantasını çıkartırken aileyi kurtarmanın başka yolu kalmadı Selim amca dedi. Altın yapmanın formülünü bulmaya çalışıyorum. Formülü bulursam rahata ereceğiz. Bana da söylersin değil mi dedim. Ayıpsın, sen aileden değil misin? Sırt çantasını çıkarttıktan sonra ciddileşti. Tarihte alt kültürler ve gizli bilimler diye bir dersimiz var. Onunla ilgili olarak okuyorum. Bu Nicholas Flamel ilginç bir adam. Yeryüzünde birçok insan onun simya yoluyla altın yapmayı başardığına, dahası ölümsüzlüğün sırrını çözdüğüne inanıyor. Herkesin saçmalamaya hakkı var dedim gülerek. Ben senin gibi düşünmüyorum dedi dize. Hayır, alınmamıştı. Bir bilim adamının kararlılığıyla tezini açıklamaya çalışıyordu. Büyü, gizem, simyacılık adına ne dersek diyelim. Bunlar insan uygarlığının bir parçası. Bunlar bizim kültürümüz. Üstelik etkisi de hala sürüyor. Harry Potter diye bir kitap duydun mu? Dünyada milyonlarca satıyor. Kitapta ana eksen büyücülük. O tür kitaplar satış için her malzemeyi kullanırlar. Bunları söyleyen melekti. Etkisi sürüyor diye büyücülüğe inanmak zorunda mıyız? Gizemi, büyüyü saçma buluyorum. Simya ise sadece sanatta kalmıştır. Örneğin şiir bir tür simyadır. Sözcükleri karıştırıp dünyalar kurar, duygular yaratır, düşünceler oluştururuz. Anlaşılan melek kızının bu tür konularla ilgilenmesini istemiyordu. Belki de dizenin satanist gruplara filan katılmasından korkuyordu. Onu anlıyor, dahası hak da veriyordum. Meleği destekleyen bir giriş yapmak üzereydim ki masanın üzerindeki telefon çalmaya başladı. Melek konuşmayı bırakıp telefonu açtı. Alo, alo Gülriz sen misin? Evet, Selim burada, hemen veriyorum. Şaşkın bakışlarım altında bana döndü, Gülriz dedi. Yüzü karmakarışık olmuştu. Alo Gülriz dedim kalbiyle. Dakikalardır seni arıyorum dedi. Sesi telaşlıydı. Önce telefonun açılmadı, sonra ulaşılamıyor mesajı gelmeye başladı. Ulaşılamıyor mu diyerek cep telefonumu çıkardım. Burada cep telefonu çekmiyor dedi diye açıkladı melek. Bulunduğum yerden cep telefonu çekmiyormuş dedim Gülriz'e. Senin sesin telaşlı hayrola? Burç dedi. Sustu. Ne olmuş Burç'a? Okulda bayılmış diye fısıldadı güçlükle. Tedirginliğim korkuya dönüştü. Ne? Ne zaman? Bilmiyorum, bilmiyorum diye söylendi çaresizlik içinde. Beni yarım saat önce aradılar. Durumu nasılmış? Ayılamıyormuş. Ayılamıyor muymuş? Öyle söylediler. Gülriz daha fazla konuşamadı. Sanırım ağlamaya başlamıştı. Üzülme canım dedim. Üzülme. Burç iyi olacak. Ayılamıyormuş diye yineledi. Ayılacak dedim. İnan bana ayılacak. Neredeymiş şimdi? Hastaneye kaldırmışlar dedi burnunu çekerek. Hangisine? Alman hastanesine. Ben de hastaneye geldim. Kapıdan girmek üzereyim. Ragıp'a haber verseydin. Onun da hastanede olması lazım. Verdim. Haberi alır almaz ilk onu aradım zaten. Hastanedeymiş. Ne diyor? Burç neden rahatsızlanmış? Ne diyebilir ki? Aradığımda Burç'tan haberi yoktu. Hemen ilgileneceğini söyledi. Anladım. Ben de hastaneye geliyorum.